Ayrım 8.
Bu zekayı ev sahipliği yapan bir beynin varlığına ilişkin bulgular edinmediğimiz için burada bu nitelik sıfatlarının kullanılmasından vaz mı geçelim? Bu olup bitenden böyle bir sonuç çıkardığımız anda bir kez daha evrenin merkezi olduğumuz saplantısına insan merkezci yanılsamaya paçamızı kaptırmış olacağımızdan hiç kuşkumuz yok. İçinde bulunduğumuz durumu çoğu zaman hiç düşünmeden yorumlama ve bir yargıya varış tarzımız ne kadar groteks. Böyle davranmak da evrenin bugüne kadar uzana gelen milyarlarca yıllık öyküsünün sadece ve sadece bizi ve yaşadığımız anı doğurabilmek için var ola geldiği yollu bir anlamsızlığa kendimizi kaptırmıyor muyuz? Sanki yeryüzünün tarihinin 3-4 milyar yıl içinde hayatın doğuşunu ve gelişmesini kapsayan bu dev sürecin bugün biz insanların varlığında sonuna ve hedefine ulaştığı anlamına gelmiyor mu bu tutumumuz? Buraya kadar en azından kalın çizgileriyle gözler önüne sermeye çalıştığımız tarihin şu anda son uğrağına gelip dayandığı ve bundan böyle olduğu yerde kala kalacağına inanmaktansa geleceğe doğru yoluna devam edeceğini bilmediğimiz, haberimiz olmayan bir hedefe doğru yol alacağına inanmak ve bu görüşü benimsemek daha gerçekçi olmaz mı? Hiçbir katkımız olmadan emrimize amade bulduğumuz kendi zekamızı günlük yaşantının deneyimlerinden gelerek bize etkileyen düşünme alışkanlıklarının bataklığından paçamızı sıyırmak için kullanmanın zamanı gelmedi mi? İçinde yaşadığımız an, insanla, yeryüzüyle ilintili ve orantılı bütün ölçüleri aşan doğal bir tarih sürecinin içinden keyfi olarak seçilip çıkartılmış bir durağan görüntü, belli bir uğrağın görüntüsü değildir. Hiç kimse kalkıp da bize niçin ille de bugün de yaşayıp da ne bileyim binlerce yıl öncesinde ya da herhangi uzaklıktaki bir gelecekte yaşamadığımızın nedenini söyleyemez. Bildik insan türünün öncesindeki insanın henüz karanlık, boğuk ve kendi kendinden emin olmayan, kendi varlığı üzerinde düşünemeyen, sınırlı bilinciyle geçirmiş olduğu binlerce yılı düşünecek olursak, başka deyişle doğa tarihi açısından pek de öyle uzak geçmiş sayılmayacak bir uğrakta duran, psişik, zihinsel bir konumu göz önünde tutacak olursak, müteşekkir ve minnettar olmak zorundayız. Minnettar olmalıyız, insanın kendisini, evrenin varlığının başlangıcını oluşturan, kozmik patlamaya kadar geri giden, doğal tarih sürecinin sonucu olarak kavrayabilmesini sağlayan, insan bilincinin ilk aydınlanmalarını içeren yeni bir çağını, en azından bu çağın başlangıçlarını yaşayabildiğimiz, bu çağa tanık olabildiğimiz için. Başlangıcımıza ilişkin bu bilgilerin anlam ve önemi birçok kişinin sandığından çok daha büyüktür. İnsan bilincinin bu şimdilik son adımını, onun kendi varlığının başlangıçlarını ortaya koymadaki başarılarını, üçüncü bir gerçeğin keşfi olarak da tanımlayabiliriz. Gerçekliğin ilk basamağı, saf, üzerinde düşünmeden gerçekleştirilmiş deneyimler basamağıdır. İçinde aktif, canlı, değiştirici ya da yorgun, aç ya da tok yaşadığımız, cazibeleriyle bizi çeken ya da yabancılığıyla ürküten doğal çevre ortamın gerçeğidir bu. Burada onun içinde üzerinde bulunuşumuzu hiç tartışmadan olağan saydığımız dünyadır bu. Her şeyin perspektif olarak bizi sıfır noktası aldığı, her şeyin bizden boyutlandığı ve insanın evrenin merkezi olduğu yanılsamasının, yaşamın sürgitinin vazgeçilmez ön koşullarından biri olarak göründüğü dünyadır bu. Kısacası bütün hayvanların ve çocukların dünyasıdır bu. Sonraki basamak, insan bilincinin geliştiği uğrağa kadar uzanan basamak, bilince sahibinin dünya ve kendi üzerinde düşünerek, kendisi ile dünya arasına uzaklık koyabildiği, aklı ve tekniğiyle yönlendirip kullandığı nesnel bir dünyayı içerir. Bu dünyada sadece duygular ve heyecanlar değil, aynı zamanda bilme, sorumluluk duyma, umut etme ve geleceğe yönelik endişe verici tahmin ve görüşler ortaya koyma yeteneği yer alır. Gerçekliğin bu ikinci basamağı dünyaya getirdiğimiz dönüşümlerden, sanat ürünlerinden tutun da uygarlık dediğimiz şeye kadar uzanan her şeyi kapsar. Bilincin bugünkü gelişmiş hayvanların ve çocukların temsil ettiği o ilkel, başlangıçtaki biçimden, üst basamaklardaki gelişmiş biçimine geçişi, bundan yaklaşık 300 bin yıl önce görece ağır yürüyen bir evrimleşme süreci sonucunda gerçekleşmiş olmalı. Kutsal kitaplardaki cennetten kovulma öyküsü de, tarih öncesi çağlarda evrimde yaşanmış bu devrimci dönüşüme yönelik anının insanın kendi kendini anlama süreci içinde mitolojik bir kılığa büründürülmüş bir versiyonu olduğunu düşünebiliriz. Hayvanlar arasında dertsiz, endişesiz, amaçsız yaşayıp giden Adem ile Havva, cennetten kovulduktan sonra geldikleri yeni ortamlarında iyi ile kötünün bilincine varmış, bu ikisinin çatışmasından doğan bütün gerilimlerin içinde bulmuşlardır kendilerini. Kendi varlığımızın nedeni konusunda henüz ortaya koyduğumuz en taze bilgi ve deneyimleri bu gelişme basamağının fonunda görmek zorundayız. Bu yeni yaklaşımın en çok 100 yıllık bir geçmişi olduğunu unutmamak gerekir. Biz insanların en azından burada, yeryüzünde yaklaşık 14 milyar yıldan beri süregelen kesintisiz bir tarihin şimdilik en üst düzeyde gelişmiş sonuçları olduğumuz buluşu, bu bilgi gözlerimizi gerçekliğin üçüncü bir boyutuna çevirmektedir. Bu dünyaya şimdiye kadar sandığımız gibi dünya bizim sahnemiz olsun diye kendimizi kanıtlamaya, burada bulunuşumuza değip değmediğini anlamaya, sınanmaya, kendimizi gerçekleştirmeye, tarihi yapmaya ve doğurmaya ya da başka akla gelebilecek bir amaca katkıda bulunmak için yerleştirilmiş değiliz. Daha çok bu dünyanın bir parçasıyız biz. Geçmişte olduğu gibi hala ona aitiz, onun yasalarına tabiiz ve ne amaca hizmet ettiği konusunda en ufak bir fikrimizin bulunmadığı, bizden hiç etkilenmeden bizi çok çok aşarak ötelere geçecek bir gelişmenin içine yerleştirilmiş durumdayız. Biz deyimi yerindeyse aslında sadece yarının Neandertalleriyiz. Bir bakıma geleceğin gerçekleşebilmesi için buradayız. Böyle baktığımızda kendi varlığımızın rastlantısal bir anına, şimdiye karşılık gelen zaman dilimini ve gelişmişlik basamağını tartışmaya açık, sorgulanabilecek bir esneklikte de olsa bir amaç ve anlama bağlamımız hiç de olağan sayılmamalıdır. Gelişmemizin geçmişinde de bilincimizin endişeleri, korkuları, ölüm karşısındaki çaresizliği algılayabildiği, ama bütün bunlara kim olduğumuza, niçin bu dünyada bulunduğumuza, hangi amaçlara hizmet ettiğimize verecek en küçük bir yanıtının bile bulunmadığı dönemler olduğunu düşündükçe içimizi melankolik bir hüzün kaplıyor. Bugün hala beraberimizde sürüklediğimiz endişe, korku ve kabuslarımızın bu kaçınılamamış geçiş aşamasının bir mirası olup olmadığını ya da ne kadarının bu geçmişe bağlanabileceğini kim bilebilir? Nedenini şöyle ucundan olsun anlayıp kavrayamasak bile bizler tarihin o insanların yaşadığı dönemlere göre çok daha gelişmiş bir aşamasında ortaya çıkmış olduğumuz için daha şanslıyız. Ama bunu keşfeder etmez de gene kendi dönemimizin geçicilik niteliğini, onun bir sonraya sadece bir atlama aşaması olma niteliğini ve kendi varlığımızın ve konumumuzun da geçiciliğini kavrarız. Elbette insan türünün gelişerek bedensel ve zihinsel olarak hangi olanaklara kavuşabileceği konusunda hiçbir fikrimiz bulunmamaktadır. Bilincimiz Neandertal insanına göre nasıl gelişmiş sayılıyorsa bizim bilincimize göre bizden fersah fersah ötede olacak bir bilince, gelecekteki dünyamızın nasıl bir görünüm sunacağı konusunda herhangi bir şey bilmemizin olanaksızlığı eşyanın tabiatı gereğidir. Ancak geçmişe bakıp bizim bilinç basamağımızın gelişmenin eninde sonunda geride bırakacağı bir geçiş oluşturduğundan emin olduğumuz için bu öteki bugüne kıyasla çok gelişmiş gerçekliğinde muhakkak gelecekte var olacağını en azından keşfetmiş durumdayız. İşte bu bulgumuz, çağımız dediğimiz şeye ya da günlük yaşantının dar ufkundan baktığımızda bizim dünyamız dediğimiz gerçekliğe yönelik yargılarımızı ve kararlarımızı etkilemeden edemez. Günlük dünyamızı oluşturan her şeyin doğal bir tarih olma özelliğinin, geçici ve aşama oluşturma karakterinin ayırdına varır varmaz, içinde bulunduğumuz tarihsel andan ve durumdan türettiğimiz ve karşımıza koyduğumuz bütün ahlaksal ve insancıl sorumluluklardan, görev ve hedeflerden çok daha anlamlı ve önemli bir görev bizim bekliyor dili görürüz. Geleceğe yönelik bu görev, bugünün tüm ahlaki, insancıl, siyasal sorumluluklarını da içermektedir. Bizim görevimiz gelişmenin bizim kabahat ve suçumuzdan ötürü kendi çağımız ve dönemimiz içinde kesintiye uğramasını önleme görevidir. Bütün öteki amaç ve sorumluluklarımızı aşan ve içeren biricik sorumluluğumuz geleceğin gerçekleşmesine ön ayak olabilmektir. Kuşkusuz dünyanın gelişmesi kozmik ölçüler içinde bir bakıma bizden bağımsız gerçekleşmektedir. Günün birinde insanlar bu gelişmeden kopsalar bile dünyanın evrensel ölçüler içindeki gelişmesi durmayacaktır. Gel gelelim gelişmenin gelecekte gezegenler arasındaki yalıtılmışlığı ve yalnızlığı aşma evresinde bizim de çorbada tuzumuzun bulunup bulunmayacağına karar verecek olan bizden başkası değildir. Bu söylediklerimizin ne anlama geldiği kitabımızın sonuna doğru bir kez daha gözler önüne serilecektir. Ama böyle bir açıklamaya geçebilmek için daha önce bilmemiz gereken bazı şeyler bulunmaktadır. İçinde yaşadığımız anın ötesine geçebilecek bir gelişmenin izleyeceği yolu ve bu yolun özelliklerini kabaca da olsa tahmin edebilmeye girişmeden önce buraya kadar uzana gelmiş doğa tarihinin daha birçok noktasını yeniden modelleştirmemiz, başka deyişle kurmamız gerekmektedir. Çünkü ancak doğa tarihini geçmişte belirlemiş ve yönlendirmiş olan yasaları açık seçik kavramak koşuluyla doğanın geleceğe bakan kesitinin tarihine ilişkin havada kalmayacak tahminler ve anlamlı işe yarar spekülasyonlar yapabiliriz. İçinde yaşadığımız bu dönem ve çağı her şeyin ötesinde ve üstünde yer alan kozmik ölçeklerdeki bir gelişimin içinden öylesine seçilmiş anlık bir enstantane, gelişmenin içindeki keyfi bir nokta olarak kabul ettiğimiz anda, içinde yaşadığımız şimdiki zamanımızın kendince bir anlam ve değeri bulunabileceği düşüncesi nasıl tartışmalı bir düşünceye dönüşüyorsa, zeka ve hayal gücünün bu dünyayı biz insanlarla birlikte geldiği yolundaki o çok olağan görünen anlayış da aynı nedenlerden ötürü ileri tutar yanı olmayan bir anlayış olup çıkmaktadır. Evrenin, doğa tarihinin ve yeryüzündeki hayatın insan bilinci ortaya çıkana kadar yaklaşık 14 milyar yıl boyunca herhangi bir akıl vetinden, yaratıcı hayal gücünden, zekadan yoksun idare etmek zorunda kalmış olduğunu, sırf biz insanlar henüz yeryüzünde bulunmadığımız için evrimin böyle bir yol izlemiş olduğunu varsaymamızın arkasında ancak insanın evrenin merkezi olduğu yanılsamasına inanma saflığıyla bağışlanabilecek inanılmaz bir kendini beğenmişlik yatmaktadır. Elbette insan henüz ortalarda yokken akıl yürütme, hayal gücünü kullanma, plan yapma gibi etkinlikler bireysel beyinlerde yoğunlaşmış, bilinçle donanmış, bilincini kullanma yeteneği bulunan tek tek canlı varlıkların yetenekleri olarak ortaya çıkmış değillerdi. En azından bizim gezegenimizde. Gel gelelim bu yeteneklerin ve becerilerin yalnızca beynin bilinçli işlevleri biçiminde gerçekleşebilecekleri yolundaki bir yanılsamadan kaçınmamız gerekir. Beynimizin öyle üzerinde fazlaca düşünmeden varsaydığımız gibi ruhsal zihinsel faaliyetleri hiçten türeten bir organ olmadığına ilişkin neden beri ileri sürülen kanıtları bu dizinin Bilinç Tin Gökten Düşmedi kitabında ayrıntılı olarak ele aldık. Doğanın tarihine derinlemesine indiğimiz ölçüde beynimizin de gökten düşmediği açık seçik belli olmaktadır. Bu saptama iki anlam taşımaktadır. Ruhumuz, zekamız ve bilincimiz de bu dünyalıdır ve bu diziler boyunca anlatmaya çalıştığımız dünya tarihinin bir sonucudur. Gel gelelim bu tarih çok da anlaşılan nedenlerle boşluklardan arındırılmış bir tarih değildir. Bugün hala bilinmeyen birçok yönü bulunmaktadır bu geçmişin. Gene de bu tin ve bilincin gelişmenin herhangi bir noktasında öyle hiçbir ön hazırlığa dayanmaksızın birdenbire ortaya çıkmadığı bütün öteki zihinsel ve psişik faaliyetler gibi çok uzun zaman süreleri içinde adım adım tamamlanan ve ilerleyen bir gelişmenin sonucu olduğu yolundaki düşünceyi destekleyen birkaç kanıt nedenbire elde bulunmaktadır. Büyük bir olasılıkla beynimiz kesinlikle o hep sana geldiğimiz türden bir organ, temel işlevi, zeka, hayal gücü ve bellik gibi psişik faaliyetleri doğurmaktan ve olanaklı kılmaktan ibaret olan organ değildir. Beynimizin oluşumuna kadar uzana gelmiş ve bu oluşumu ortaya koymuş gelişmeye ilişkin kıt kanaat bilgilerimiz, hayvanlarınki de dahil olmak üzere beynin sözünü ettiğimiz ve kendisinden önce de var olan psişik faaliyetleri sadece tek bir organizma içinde, bu organizmanın bireysel kullanımına sunmak üzere bir araya getirmiş, entegre etmiş, organ olduğu varsayımını destekler görünmektedir. Bu ne kadar alışık dışı bir görüş olsa da, psikogenezizin araştırılıp incelenmesine, başka deyişle ruhsal boyutun ve bilincin doğa tarihi içinde doğup gelişmesine yönelik araştırmalara yepyeni bir yön vermeye eğilimlidir. Bu çıkış noktası, psişik olaylar olarak kabul etmeye alıştığımız söz konusu faaliyet ve işlevlerin, bireysel beyinlerin dışında, onlardan bağımsız olarak da yalıtılmış işlevler olarak var olmuş olmaları gerektiği, ve hala var oldukları tezini de içerir. Burada değinilen çıkış noktası doğruysa, bu zeka, hayal gücü, verilen olanak ve olasılıklar içinden eleştirel seçimler yapabilme yeteneği kadar, belleğin ve yaratıcı buluş yapma becerisinin de bütün bireysel beyinlerden daha eski olduğu anlamına gelir. Alışa geldiğimiz düşünce ve görüşleri alabildiğine ters olabilir bu anlayış. Ama bugün doğa tarihi üzerine bilgilerle haşır neşir oldukça, söz konusu durumun gerçeği yansıttığına ilişkin kanımız da güçlenmektedir. Bu savın temellendirilmesini başka bir bölüme bırakmak zorundayız. Ama bir ilk örnek vesilesiyle söz konusu psişik faaliyetlerin bireysel beyinlerden yalıtılmış biçimde kendi başlarına var olmaları durumunu gözümüzde ve kafamızda nasıl canlandırabileceğimize ilişkin kimi şeyler söyleyebiliriz. Anlata geldiklerimizin ardından kolay ve çarçabuk yapabiliriz bunu. Çünkü içinde yaşadığımız tarihsel anın rastlantısallığı ve doğada psişik ilkelerin ilk kez görülmesi soruları üzerine kafa yorabilmek için biraz konu dışına çıkmadan önce, Lederberg'in stampa deneyinde ve kavak kelebeğinin sanayi bölgesine uymasına ilişkin açıklamalarımızı yaptığımız yerde, böyle yalıtılmış bir psişik faaliyet zaten çoktan söz konusu olmuştu. Mutasyon ve seleksiyonun, seçme ayıklamanın birlikte etkileşmelerinin zekice sonuçlarıydı bunlar. Ama konuyu bir süre terk ederek yaptığımız budalan baştan sonra mutasyon ilkesinin fantezi, hayal gücü kategorisini çok önceden gerçekleştirdiğini, seleksiyonun ise eleştirel seçme ve ayıklama işlevini yerine getirdiğini ileri sürersek, yanlış anlaşılma olasılığının oldukça az olduğunu umabiliriz sanırım. Kavak kelebeğinin yaşama koşullarının değişmesi karşısında hedefe tutturan amaca yönelik uyumu, İmparator ipi tırtılının ileriyi görürcesine larvına hazırladığı kurnazca gizlenme olanağı ve de stafilokokların insanların hazırladıkları yapay bir antibiyotiği kimyasal savunma mekanizmaları oluşturarak zararsızlaştırabilme yetenekleri, bütün bunlar öğrenme yeteneği ve akla dayalı davranma izlemini veren faaliyetlerdir. Dizimizin giriş bölümünde Konrad Lorenz gibi kimi bilimcilerin bu tür örneklerle karşılaştıkça zeka benzeri bir tepkilerden söz ettiklerine değinmiştim. Zekice zeka ürünü davranış demek yerine zekaya dayalı davranışlara benzer, onları andırır davranışlar demenin, başka deyişle sanki birbirine yakın ama nitelikçe farklı iki tür psişik faaliyet varmış izlenimini veren sınırlamalar getirmenin bir ön yargının belirtisi olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de zekaya dayalı davranışla zekayı çağrıştıran, andıran davranışlar demenin tek bir nedeni vardır. O da zeka ürünü sıfatını sadece ve sadece bireysel bilincin ve aklın söz konusu olduğu yerde kullanmanın doğru olduğu yanılsamasıdır. Oysa üzerimizden bu türden sınırlamaların baskısını kaldırdığımız anda her iki davranış arasında tek bir fark olduğunu görürüz. Beynin ve bilincin söz konusu olduğu yerde birey öğrenmektedir. Söz konusu olmadığı yerde bütün bir tür ya da belli bir canlı topluluğu, gerek bakteri topluluğunda gerekse tırtıl türünde tek tek hayvanlar, bireyler öğrenme yeteneğinden tamamen yoksundurlar. Burada zeka ürünü, zekayı andırır türünden sözcük ve kavramlarla iş olsun diye didiştiğimiz sanılmasın. Bu kavramların temelinde yatan yaygın ön yargının üstünü çizebildiğimiz an, o ana kadar pek de akla gelmemiş bir olanak çıkacaktır ortaya. Psişik faaliyetlerin doğuş ve gelişmesini, doğanın bu faaliyetler dışında kalan bölümünün gerçekleştirdiği aynı gelişimin çerçevesi içinde ele almak ve söz konusu faaliyetlerin bu aynı gelişmeye tabi olduklarını kavramak. Akıl, zeka ürünü bir tepki ve davranışın ancak bir bireyin tepkisi olması durumunda, bu tanımlamayı hak edebileceği, buna karşılık bütün bir türün söz konusu olduğu yerde tipik bir akla dayalı, akıl ve zeka ürünü tepkiden söz edilemeyeceği yanılsamasından kendimizi kurtardığımız anda adı geçen psişik faaliyetlerin evrende yalıtılmış faaliyetler olarak pekala neden beri var ola geldikleri gerçeğini de tasarlamakta güçlük çekmeyiz. Bu faaliyetlerin tümü daha sonra gelişmenin çok ilerideki bir aşamasında bireysel beyinlerce bir araya getirilmiş, böylece doğa tarihinde psişik gelişme basamağı ortaya çıkmıştır. Giderek bu düşüncelerin sonunda beyni evrimci anlayışla ele alma olanağı da ortaya çıkmaktadır. Bu yönden bakıldığında beynin asıl işlevi birbirlerinden bağımsız olarak doğmuş ve beynin varoluşundan önce hazır bulunan belirli davranış ve tepki olanaklarını kendi içinde bütünlüğü olan kapalı bireysel bir davranışlar repertuarı içinde bütünleştirmekten ibarettir diyebiliriz. Öte yandan sözünü ettiğimiz gelişmeye ilişkin adımlar atılmadan birkaç milyar yıl önce henüz çekirdekten yoksun ilk hücrelerin belirli bir işlevde uzmanlaşmış organelleri kendi işlerini alarak gerektiği gibi gelişmelerini sürdürebilecek tayin edici önem taşıyan işlevleri de gerçekleştirebilecek duruma gelmeleri yukarıda sözünü ettiğimiz amaçlı seçme ve ayıklamaya benzer bir örnek olaydır diye düşünebiliriz. Ancak doğa tarihinin gidişatında ortaya çıkan olaylar sırasını bozarak sonda söylenmesi gerekeni şimdiden söylemeye kalkışacak değiliz. Bu yüzden bu bölümün sonunda amaçlı ayıklama, yaratıcı buluş, zekaya dayalı düşünme gibi faaliyetlerle uğraşırken insanın aklına takılmadan edemeyecek bir noktaya da son olarak değinmek istiyoruz. Tanrı'nın mucizesini yanlış yerde arama tehlikesiyle ilintilidir bu nokta. Bizler mucizelerle dolu olduğu tartışılmaz bir evren ve dünyada çoğunlukla yanlış yerde hayrete düşmekten kurtulamıyoruz. Bu değindiğimiz konuda da geçerli bu durum. Doğayı hayran oluşumuzda, ondaki olayları hayretle karşılayışımızda biraz dürüst düşünmek gerekirse belli bir kibirin ve tepeden bakmanın payı olduğundan kuşkumuz yok. Bir bitkinin yapı planındaki amaca uygunluğuna hayret edip bir kuşun yuvasını inşa edişini izlerken şaşkınlığa uğramamızda, korkarız beyinden yoksun bir bitkinin ya da zekadan yoksun bir kuşun bu boyutlarda amaca uygun bir faaliyetin öznesi olmalarını bir türlü anlayamamışımızın payı büyüktür. Bilinçten yoksun doğanın böylesine sıradan günlük olayların arkasına gizlenmiş karmaşık faaliyetlerin üstesinden gelmesine şaşmadan edememekteyiz. Gerçi anlaşılır ve yerinde bir hayrettir bu. Ama bu hayretin motiflerini şöyle eleştirel bir gözle ele almamızın zamanında çoktan geldi. Doğanın içindeki konumumuza ilişkin anlayış ve görüşlerimizi tamamen değiştirmemizin artık zorunlu olduğu ortada. Zekalı bireyler olarak biz insanlar doğanın kendinin bilincinde olan bir zekadan yoksun olmasına karşın söz konusu faaliyetleri yerinde gerçekleştirmesine bakıp da şaşırmakla gerçek durumu gözden kaçırıp adeta gülünç duruma düşmekteyiz. Oysa artık kendi kendimizi kavramaya yönelik düşüncelerimizde anlam ve önem bakımından Kopernikçi dönüşüme denk düşecek devrimci bir dönüşüm gerçekleştirmek göreviyle karşı karşıya bulunmaktayız. Çünkü doğaya yönelik bilgilerimizin ortaya koyduğu gerçekler, doğanın yaratma, buluş yapma, hayal gücünü işletme ve öğrenme faaliyetinin, bu yaratıcı potansiyelin, bunların sadece sönük bir yansısı olan bizim hayal gücümüzü ve öğrenme yeteneğimizi ölçülmesi olanaksız boyutlarda aştığı görüşüne kendimizi kapalı tutmaktan eninde sonunda vazgeçmemizin zamanı gelmiştir.